Item 2, Hayalet, Joe Nespo. Sayfa 17. Minibüs asfaltta Airbus'un yanında durduğunda Sergey Ivanov her zamanki gibi ilk inen kişi oldu ve boş uçağın merdivenini koşarak çıktı. Elinde vakum temizleyiciyle kokpite girip kapıyı arkasından kilitledi. Lateks eldivenler takıp dövmelerinin başladığı kısımlara kadar çekti. Vakum temizleyicinin ön kapağını ve kaptan pilotun kilitli dolabını açtı. Samsonite marka küçük uçuş çantasını kaldırıp çıkardı ve açtı. Sonra da alt kısımdaki metal levhayı söktü ve tuğlaya benzeyen birer kiloluk dört paketi kontrol etti. Sonra paketleri vakum temizleyicinin içine borunun ve önceden boşalttığı büyük toz torbasının arasına bastırarak yerleştirdi. Ön kapağı kapalı, kokpit kapısının kilidini açtı ve vakum temizleyiciyi çalıştırdı. Tüm bunlar birkaç saniyede olup bitmişti. Kabini toplayıp temizledikten sonra uçaktan ağır ağır çıktılar. Açık mavi çöp torbalarını Daihatsu'nun arka tarafına istiflediler ve bekleme salonuna döndüler. Sadece birkaç uçak daha inip kalktıktan sonra havalimanı o geceliğine kapanacaktı. Ivanov vardiya müdürü Jenny'ye omzunun üstünden göz attı. İniş kalkış saatlerini gösteren bilgisayar ekranına baktı. Gecikme yoktu. Sergey kaba şivesiyle "Bergen'i ben hallederim" dedi. En azından bu ülkenin dilini konuşuyordu. Norveç'te 10 yıl yaşayıp da hala derdini İngilizce anlatmak zorunda kalan Ruslar tanıyordu. Ama Sergey neredeyse 2 yıl önce buraya getirildiğinde amcası onun Norveççe öğrenmesi gerektiğini açık bir dille söylemişti. Dil öğrenme yeteneği konusunda kendisine çekmiş olabileceğini söyleyerek Sergey'i teselli etmişti. "Bergen bende" dedi Jenny. "Trondheim'ı bekleyebilirsin."
"Bergen'i ben halledeyim" dedi Sergey. "Trondheim'ı da Nick halletsin."
Jenny ona baktı. "Nasıl istersen. Ölümüne çalışma Sergey." Sergey gidip duvar dibindeki bir koltuğa oturdu. Dikkatle arkasına yaslandı. Omuzlarının Norveçli dövmecinin mesleğini icra ettiği kısımların derisi hala acıyordu. Bu adam Nijni Tagil hapishanesine yatan dövmeci İmre'nin gönderdiği resimleri model alıyordu. Ve işin büyük kısmı bitmemişti hala. Sergey amcasının adamları Andrei ile Peter'in dövmelerini düşündü. 6 aylı o iki kazağın derilerindeki uçuk mavi dövmeler dramatik hayatlarını ve yaptıkları büyük işleri simgeliyordu. Ama Sergey de namının yürümesini sağlayacak bir iş başarmıştı, bir cinayet. Önemsiz bir cinayet olsa da daha şimdiden melek şeklinde dövmesi yapılmıştı. Sergey belki bir cinayet daha işlerdi, büyük bir iş. Amcası gerekli iş cidden gerekli olursa demiş ve onu hazır olması, zihnen hazır olması ve bıçak pratiği yapması gerektiği konusunda uyarmıştı. "Bir adam geliyor" demişti. İş kesin değildi ama muhtemeldi. Muhtemel. Sergey Ivanov ellerini inceledi. Lateks eldivenleri çıkarmamıştı. Bu standart iş eldivenleri sayesinde paketlerde parmak izi bırakmamasının işine gelmesi, ne de olsa günün birinde terslik çıkabilirdi. Tesadüf de elbette. Elleri hiç titremiyordu. Elleri bu işi o kadar uzun süredir yapıyordu ki, Sergey tetikte kalmak için arada sırada kendine riski hatırlatmak zorunda kalıyordu. Gerekli işin Çito Mnuzno'nun halledilmesi gerektiğinde de ellerinin bu kadar sakin olacağını umuyordu. O zaman tasarımının gönderilmesini şimdiden emrettiği dövmeyi hak etmesi gerekecekti. O sahneyi tekrar zihninde canlandırdı. Tagil'deki evinin oturma odasında bütün Urka kardeşleriyle birlikteyken gömleğinin düğmelerini açarak yeni dövmelerini onlara gösterecekti. Dipnot Urka, Rusça'da profesyonel suçlu. Yoruma söze gerek olmayacaktı. Dolayısıyla Sergey bir şey demeyecekti. Gerçeği onların gözlerinde görecekti o kadar. Artık küçük Sergey olmadığını, o adamın gelmesi için haftalardır geceleri dua ediyordu. Gerekli işin cidden gerekli olması için de. Telsizden gelen cızırtılı ses Bergen uçağını temizlemesini söyledi. Sergey ayağa kalktı, esnedi. İkinci kokpitte izlenecek prosedür daha da basitti. Vakum temizleyiciyi aç, uçuş çantasının içindekileri yardımcı pilotun kilitli dolabına koy. Çıkarken içeri giren ekiple karşılaştılar. Yardımcı pilotla göz göze gelmemek için gözlerini indiren Sergey Ivanov, adamın tekerlekli valizinin Schultz'unkinin aynısı olduğunu fark etti. Samsonite Aspire GRT, aynı kırmızı. Fakat bunun üstüne tutturulabilen küçük kırmızı uçuş çantası yoktu. O ikisi birbirleri ve birbirlerinin sahipleri, hayatları veya aileleri hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Sergei Schultz'un ve genç yardımcı pilotun birbirleriyle bağlantılı olduğunu gösteren yegane şey, programda değişiklik olursa mesaj atabilmeleri için Tayland'dan alınmış kayıtsız cep telefonlarının numaralarıydı. Sergei Schultz ile yardımcı pilotun birbirlerinin haberdar olduğunu sanmıyordu. Andrei gereğinden fazla bilgi vermeme konusunda katıydı. Bu sebepten Sergei'nin paketlerde ne olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Ama tahmin edebiliyordu. Çünkü yardımcı pilot Oslo'dan Bergen'e yurt içi uçuş yaptıktan sonra gümrük ya da güvenlik kontrolüne maruz kalmadan gümrüklü sahadan gümrüksüz sahaya geçiyordu. Uçuş çantasını Bergen'deki ekibin kaldığı otele götürüyordu. Gecenin bir yarısında otel kapısı usulca çalınıyor ve 4 kilo ereğin el değiştiriyordu. Keman denen yeni uyuşturucu fiyatları düşürse de sokaklarda eroinin çeyrek gramı hala en az 250 krondan satılıyordu. Gramı 1000 kron. Zaten seyreltilmiş olan eroinin bir kez daha seyreltildiği göz önüne alındığında her parti mal 8 milyon kron değerindeydi. Sergei hesap yapabiliyordu. Aldığı ücretin yetersiz olduğunu bilecek kadar. Ama gerekli işi yaptığında pastadan daha büyük pay almayı hak edeceğini de biliyordu. O maaşla da birkaç yıl sonra Tagil'de ev alabilir ve kendine güzel bir Sibiryalı kız bulabilirdi. Annesiyle babası yaşlandıklarında yanına taşınmalarına izin verirdi belki. Sergei Ivanov kürek kemiklerinin arasındaki dövmenin kaşındığını hissetti. Cildi dövmeye yeni eklemeler yapılmasını hevesle bekliyordu sanki. 3. Bölüm. Keten takım elbiseli adam Oslo Merkez Garı'nda havalimanı ekspres treninden indi. Eski memleketinde günün ılık ve güneşli geçtiğini tahmin etti. Ne de olsa hava hala sakin ve sarmalayıcıydı. Adam elinde neredeyse komik denebilecek kadar küçük kanvas valiziyle hızlı ve çevik adımlarla garın güney tarafından çıktı. Dışarıda Oslo'nun kalbi, ki bu şehrin kalpsiz olduğunu söyleyenler vardı, huzurlu bir ritimle atmaktaydı. Gece ritmiyle, yuvarlak trafik malikanesinden dolanan tek tük arabalar doğudaki Stockholm'e ve Trondheim'a, şehrin kuzey kısımlarına veya batıdaki Drammen'a ve Kristiansand'a gidiyordu. Ve trafik makinesi hem boyut hem de şekil itibariyle brontozoru andırıyordu. Yakında ortadan kaybolacak olan can çekişen bir devdi. Oslo'nun yeni ve muhteşem opera binasına sahip, yeni ve muhteşem mahallesindeki yerini evlere ve iş yerlerine bırakacaktı. Adam durup trafik makinesiyle fiyort arasındaki beyaz buzdağına baktı. Buraya daha şimdiden dünyanın dört bir yanından mimarlık ödülleri yağıyordu. İnsanlar denize kadar inen İtalyan çatıda yürümek için çok uzaklardan geliyordu. Binanın büyük pencerelerinden giren ay ışığı içeriği dışarısı kadar aydınlatıyordu. "Tanrım, böyle ne iyi olmuş," diye düşündü adam. Gördüğü şey yeni bir kentsel gelişim vaadi değil, geçmişti. Çünkü burası eskiden Oslo'nun uyuşturucu satılan ve kullanılan keş bölgesiydi. Şehrin kayıp çocukları burada kendilerine iğne yapar ve uyuşturucunun etkisindeyken onları kısmen gizleyen kışlanın ardında takılırlardı. O bina, o çocuklarla onları tanımayan iyi niyetli sosyal demokrat ebeveynleri arasında zayıf bir engeldi. Adam böyle neye iyi olmuş diye düşündü. Şimdi daha güzel bir ortamda cehenneme yolculuk yapıyorlardı. Adam burada en son 3 yıl önce durmuştu. Her şey yeniydi, her şey aynıydı. Artık garla otobanın arasındaki çimenli alanda yol kenarında takılıyorlardı. Eskisi kadar uyuşturucu kullandıkları belliydi. Bazıları sırt üstü yatıyordu. Güneşi fazla parlak bulurcasına gözlerini kapamışlardı. Bazıları 2 büklüm olmuştu ve hala kullanılabilecek bir damar bulmaya çalışıyordu. Bazıları ise sırt çantalarının ağırlığı yüzünden 2 büklümdü ve ne yapacaklarını bilemeden kararsızca çarpık keş bacaklarıyla öylece duruyordu. Aynı simalar. Gerçi bunlar adamın eskiden buradan geçerken gördüğü yaşayan ölüler değildi. Onlar çoktan ölmüştü ve geri gelmeyeceklerdi. Ama simalar aynıydı. Adam Tolbugata yolunu çıkarken de onlardan gördü. Geri gelmesinin sebebiyle ilişkili olduklarından iyi bir izlenim edinmeye çalıştı. Sayılarının artıp artmadığını, azalıp azalmadığını kestirmeye çalıştı. Yine Plata'da alışveriş yapıyor olmaları dikkatini çekti. Yernbane Torget'in batısındaki eskiden beyaza boyalı olan küçük kare şeklinde asfalt meydan bir zamanlar Oslo'nun Tayvan'ıydı. Serbest uyuşturucu ticareti alanıydı. Yetkililer o dünyada olup bitenleri izleme ve ilk kez uyuşturucu satın alacak gençleri vazgeçirme umuduyla orayı serbest bölge ilan etmişti. Ama uyuşturucu ticaretinin hacmi arttıkça Plata Oslo'nun gerçek yüzünü Avrupa'nın en berbat eroin noktalarından biri olduğunu ortaya koymuş, böylece de tamamen turistik bir yer haline gelmişti. Eroin ticaretinin boyutu ve aşırı dozdan ölüm vakaları uzun süredir başkent için utanç kaynağı olsa da Plata kadar bariz bir leke değildiler. Gazeteler ve televizyon kanalları uyuşturucu etkisindeki gençlerin güpegündüz şehrin göbeğinde dolanan o zombilerin görüntülerini ülkenin geri kalanına gösterip duruyorlardı. Siyasetçiler suçlanıyordu. Sağcılar iktidardayken solcular yaygara koparıyordu. Yeterince tedavi merkezi yok. Hapis cezaları bağımlılar yaratıyor. Yeni sınıf toplumu göçmen bölgelerinde çeteler oluşmasına ve uyuşturucu ticaretine sebep oluyor. Solcular iktidardayken de sağcılar yaygara koparıyordu. Yeterince polis yok. Sığınmacılar ülkeye çok kolay girebiliyor. Her 7 mahkumun 6'sı yabancı. Oslo Belediye Meclisi epey düşünüp taşındıktan sonra kaçınılmaz bir şekilde kendini kurtarmaya karar vermişti. Pislikleri halı altına süpürmeye, Plata'yı kapamaya. Keten takım elbiseli adam basamaklarda duran kırmızı beyaz Arsenal tişörtlü bir delikanlı gördü. Delikanlının önünde ayaklarını sürüyen 4 kişi vardı. Arsenal oyuncusu başını tavuk gibi sağa sola çeviriyordu. Diğer 4'ünün ise başları hareketsizdi ve sayılarının artmasını, belki 5-6 kişi olmalarını bekleyen Arsenal renkleri giymiş torbacıya öylece bakıyorlardı. Torbacı ancak sayıları arttıktan sonra ödeme kabul edecek ve onları uyuşturucunun bulunduğu yere götürecekti. Ya köşenin ardına ya da bir arka avluya, ortağının beklediği yere. Prensip basitti. Torbacının parayla para işlerine bakan adamın da uyuşturucuyla asla teması olmamalıydı. Böylece polisin onların uyuşturucu ticareti yaptığını somut delillerle kanıtlaması zorlaşırdı. Yine de hala 1980'lerden ve 90'lardan kalma yöntemin uygulandığını görmek keten takım elbiseli adamı şaşırttı. Polis onları sokaklarda yakalamaktan vazgeçtikçe uyuşturucu satıcıları müşterilere doğrudan satış yapar olmuştu. Bir elde para, diğerinde uyuşturucular. Yoksa polis sokak torbacılarını tutuklamaya mı başlamıştı tekrar? Parlak renkli tişörtü rüzgarla kabaran, bisikletçi kıyafetli, kasklı, turuncu gözlüklü bir adam pedal çevirerek geçip gitti. Dar şortunun altındaki uyluk kasları şişkindi, bisiklet de pahalı görünüyordu. Arkadaşları Arsenal oyuncusunun peşinden köşeyi dönüp binanın diğer tarafına giderken, onun bisikleti yanında götürmesinin sebebi bu olsa gerekti. Her şey yeniydi, her şey aynıydı ama sayıları azalmıştı değil mi? Skipper Gata'nın köşesindeki fahişeler adama yarı İngilizce seslendi. ''Hey bebek, bekle bir dakika, yakışıklı.'' Ama adam başını iki yana sallamakla yetindi. Cinsellikten uzak durdu veya belki de para sıkıntısı çektiği söylentisi adımlarından daha hızlı bir şekilde yayılmışçasına ilerideki kızlar ona hiç ilgi göstermedi. Adamın zamanında Oslo'daki fahişeler daha pratik kıyafetler, kot pantolon ve kalın ceket giyerdi. O zamanlar sayıları çok değildi. Satıcı piyasası hakimdi. Şimdi ise rekabet artmıştı ve mini etekler, yüksek topuklu ayakkabılar, file çoraplar giyiliyordu. Afrikalı kadınlar şimdiden üşür gibiydi. Adam hele Aralık ayını bekleyin diye düşündü. Kvadrature'nin içlerine girdi. Burası bir zamanlar Oslo'nun ilk şehir merkezi olsa da şimdi akşam 4-5 civarı evlerine koşturup meydanı gece kemirgenlerine bırakan 250 bin işçi karıncanın gelip gittiği idare ve ofis binalarının bulunduğu bir asfalt ve tuğla çölüydü. Kral 4. Hristiyan şehri Rönesans'ın geometrik düzen idealleri uyarınca kare bloklar şeklinde inşa ettirdiğinde yangınlar nüfus artışını dizginlemişti. Halk arasında her 29 Şubat gecesi burada alev alev yanarak evlerin arasında koşturan insanlar görülebileceği ve çığlıklarının duyulabileceği, yanıp kül olmalarının izlenebileceği, asfaltın onların külleriyle kaplandığı ve rüzgarda savrulmalarından önce bu küllerden bir avuç alabilirseniz oturduğunuz evin asla yanmayacağı söylenirdi. Dördüncü Hristiyan, yangın riski sebebiyle Oslo'nun yoksullarının standartlarına göre epey geniş yollar yaptırmıştı. Binalar Norveçlilerin alışık olmadığı bir malzemeden, tuğladan yapılmıştı. Adam bu tuğla duvarlardan biri boyunca yürürken bir barın açık kapısının önünden geçti. Guns N' Roses'ın Welcome to the Jungle'ın bir başka berbat yorumu, Marley ile Rose'a, Slash ile Stradlin'e saygısızlık denebilecek dans havalı bir reggae versiyonu dışarıda ayakta durarak sigara içen kişilere bangır bangır çalınıyordu. Biri kolunu uzatınca adam durdu. ''Ateşin var mı?'' 30'larının sonlarında geniş omuzlu tombul bir kadın başını kaldırıp adama baktı. Kırmızı dudaklarının arasındaki sigarasını davetkar bir edayla yukarı aşağı oynattı. Adam tek kaşını kaldırarak kadının arkasında duran kız arkadaşına baktı. Kadın elinde yanan bir sigarayla gülüyordu. Geniş omuzlu kadın da bunu fark edince güldü ve dengesini korumak için bir adım yana çekildi. Veliaht Kraliçe gibi Sörland aksanıyla konuşarak ''Bu kadar man kafa olma'' dedi. Adam kapalı çarşıda Veliaht Kraliçe gibi görünüp giyinerek ve konuşarak zengin olan bir fahişe olduğunu duymuştu. Saati 5000 kron olan bu fahişenin ücretine müşterilerinin istediği şekilde kullanabileceği bir plastik asanın dahil olduğunu da duymuştu. Adam gitmeye davranınca kadın elini onun koluna koydu. Adama doğru eğildi ve kırmızı şarap kokulu nefesini yüzüne üfledi. ''Yakışıklı adamsın. Bana ateş verir misin?'' Adam yüzünün diğer tarafını kadına çevirdi. Kötü tarafını, çok da yakışıklı olmayan tarafını. Adam Kongo'ya son gidişinin hatırası olarak yüzünde kalan yara izini gören kadının ürktüğünü hissetti. Kadın usulca uzaklaştı. Yara izi kötü dikilmiş bir yırtık gibi ağızdan kulağa dek uzanıyordu. Adam yürümeye devam ederken müzik değişti. Nirvana çalmaya başladı. Come As You Are, orijinal versiyon. Afgan. Bu ses bir bahçe yolundan gelse de adam ne durdu ne de o tarafa döndü. Hap. 3 yıldır uyuşturucu kullanmıyordu ve tekrar başlamaya niyeti yoktu. Keman. Hele şimdi. Önünde kaldırımda genç bir adam 2 torbacının yanında durmuştu. Konuşurken onlara bir şey gösteriyordu. Adam yaklaşırken delikanlı başını kaldırıp sorgulayan iri gözlerini ona dikti. Polis gözleri diye düşünen adam başını eğip sokağın karşı tarafına geçti. Belki biraz paranoyaklık ediyordu. Ne de olsa böyle genç bir polisin onu tanıması küçük bir ihtimaldi. İşte otel oradaydı. Ucuz, döküntü bir otel. Leon. Sokağın bu tarafında neredeyse incin top oynuyordu. Adam diğer taraftaki bir sokak lambasının altında uyuşturucu satıcısının bisiklet üstünde durduğunu ve yanında yine profesyonel bisiklet kıyafetli birinin bulunduğunu gördü. Uyuşturucu satıcısı diğer adamın kendi boynuna enjeksiyon yapmasını seyrediyordu. Keten takım elbiseli adam başını iki yana sallayarak gözlerini kaldırdı ve karşısındaki binanın ön cephesine baktı. Kirden grileşmiş afiş hala en üst kattan 3. katın aşağısına dek sarkıyordu. Geceliği 400 kron. Her şey yeniydi. Her şey aynıydı. 2. ayrımın sonu. Sayfa 26.